Ayrım 13.
Sayfa 96. Tehlikeli ilişkiler gerek ayrıştırdığı duygularla ve değerlerle, gerek edebi ağırlığıyla pek çok romancıyı etkilemiş, özellikle rezalet çıkarmaktan hapis yatan ve hapishanede ilk yapıtlarını vermeye hazırlanan Marquis de Sade, 1740-1814, üzerinde kıskançlık yaratacak düzeyde etkili olmuştur. Romanın başlıca özelliği ahlaki bozuk insanlar düzeyinde sürekli aşk ilişkilerinden söz ederken hiçbir biçimde cinsel açıdan uyarıcı olmamasıdır. Buna karşılık ahlaki açıdan son derece belirleyici olmasıdır. Oysa şehvete düşkün ve sapık diye nitelendirilen Sade'ın romanları cinselliğe tutkun bir ruhun ürünleri olmakla ahlak dışı özellikler gösterir. Bununla birlikte onlar insanın doğal özelliklerini içtenlikle dışlaştıran yapıtlardır. Bu yanlarıyla 18. ve 19. yüzyılın insanlarından çok yüzyılımızın insanlarını ilgilendirmişlerdir. Duyguculuğun yükselişi. Madame de Staël. Duyguculuğa geçişte en belirleyici atılımı Madame de Staël gerçekleştirmiştir. Asıl adı Germaine Necker olan Madame de Staël, ünlü İsviçreli banker ve maliyeci, devlet adamı, Louis XVI'nin başbakanı Jacques Necker'in kızıdır. Yüksek çevrenin büyülü ortamında yetişmiş, edebiyata gönlü istedikçe biraz da oyalanmak ya da avunmak için yönelmiştir. Annesinin Paris'teki salonun nice düşünce ve sanat adamının, Diderot'ların, D'Alembert'lerin, Bernardin de Saint-Pierre'lerin uğrağı olmuş, nice önemli ve özellikli insan burada onu derinden etkilemiştir. Madame de Staël, yaşlı eşi İsveç elçisi Staël-Holstein'a 3 çocuk verdikten sonra da bu yaşamdan uzaklaşmamış, açtığı salonda önemli kişiler devrimci düşünceleri tartışmışlardır. Krallık sona erdikten sonra ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Madame de Staël birçok ülkeyi dolaşmıştır. Fransız yazarı Benjamin Constant'la aşkları 1794-1808 dillere destan olmuştur. 1798'de boşandığı kocası 1802'de ölünce ve Benjamin Constant kendisini yüzüstü bırakınca Madame de Staël daha dalgalı bir yaşam sürmeye başlamış, bu arada Napolyon'un yanına sokulmuş, ona gönül yoldaşı ve akıl hocası olmak istemiş, ancak bu garip adamı elde edemediği gibi onun buyruğuyla ve muhalefete geçen Benjamin Constant'a yakın olduğu gerekçesiyle Paris'ten sürülmüştür. Her istediği kişiyi rahatça avcunun içine alabilen bu çirkin ve çekici kadın, İsviçre'de kendinden 20 yaş küçük genç bir subayla evlenmiş, az sonra Paris'e dönmüş, salonunu yeniden açmış ancak çok yaşamamıştır. Duygucu eylem, duygucu düşünce Almanya üzerine. Madame de Staël yaşamı yazdıklarıyla bütünleşen çok az yazardan biridir. Yalnız yapıtlarıyla değil, yaşamıyla da genç kuşaklara duyguculuğun yolunu açmıştır. Onda 18. yüzyılın ileri bilinciyle 19. yüzyılın duyarlılığı kaynaşır. İlerici bir duygucudur o. Bireyselliğin dar çemberlerine sıkışıp kalmış değildir. İnandığı gibi yaşamış, yaşadığına uygun yazmıştır. Yaşamı tam anlamında bir fırtına olmuştur. Yapıtlarında da bu fırtına duyulur. Tutkunun çılgınlığa kadar aşıldığı bu yaşam biçiminde yalnızca ölçüsüzlük değil, aynı zamanda yüreklilik de vardır. Atılganlık, özgürlük istemi, yeninin peşine gidiş, bilinmedik ve alışılmadık olana yöneliş, ayrıca ödünsüz kadıncılık, savları, onun duygucu dünyasının değişik açılımlarıdır. Bize bıraktığı iki incelemesi ve bir romanı, duyguculuğun temel bilgisini içerir. De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sosyalde, toplumsal kurumlarla ilişkisi içinde edebiyat, 1800 insanlığın sürekli bir gelişim içinde olduğu inancıyla kültürel ve toplumsal değişimlerin koşullarını ele alır, dinin, yasaların, göreneklerin edebiyat üzerindeki etkisini inceler, ayrıca edebiyatın toplum üzerindeki etkisine değinir. Onun görüşleri tam tamına Fransız devriminin öngörüleriyle koşullanmıştır. Ona göre felsefe yaşama giderek daha çok egemen olacaktır ve edebiyat giderek güdümlü edebiyat olacaktır. Dölemayn'da Almanya üzerine 1810, Madame de Staël edebiyatımızı tehdit eden kuruluğu iyileştirebilmek için yeni bir yön arar, bu yolda Alman yazarlarının incelenmesini önerir. Ona göre Alman yazarları Avrupa'nın en iyi yetişmiş ve en iyi düşünen insanlarıdır. Alman duyguculuğunu Fransız edebiyatına aşılamayı öngören bu kitapta, Madame de Stael sanatta duygunun önemiyle birlikte sanatın toplumsal işlevine parmak basar. Ona göre sanat bize falanca kahramanın ölümünden, filanca kahramanın evlenmesinden daha değişik şeyler göstermelidir. Gerçek edebiyat ürünü herhangi bir anlatı olmaktan ötede esinin ve dehanın ürünü, coşkunun ve inancın ürünü olacaktır. Özellikle şiir, şiir olabilmek için liriklikle dolu olmalıdır. Şöyle der o, şiir tüm inanışlarda doğal dildir. Kutsal kitap şiirle doludur. Homeros dinle doludur. Esin çeşitli duyguları tek bir ocakta toplar. Esin yeryüzünün göklere yükselen buhurudur. O bütün bu duyguları birbirine bağlar. Almanya üzerine duyguculuğun el kitabı gibidir. Duygucu şair Lamerten bu kitap için şöyle demiştir. Hristiyan dehası Katoliklik için neyse bu kitap edebiyat için odur. İlk kadıncı roman Corin. Corin 1807 adlı romanı belki de en önemli kitabıdır. Romanın konusu kısaca şöyledir. Genç İskoçyalı Oswald Nelville Lord'u İtalya'da yolculuk yapmaktadır. Soğuk, gururlu, melankolik bir insandır. Kaygısız, güleç yüzlü, kendine güvenen, kısaca tam bir Fransız olan Erfoy Kontu ile arkadaş olur. Roma'da inceliği, zekası ve güzelliğiyle tanınan Corin ile karşılaşırlar. Corin son derece kültürlüdür, şiirler yazmaktadır. Oswald Corin'e tutulur ancak Corin aynı duygular içinde değildir. Oswald'a Roma'yı gezdirir. Oswald kızın düşünceleri ve duyguları karşısında neredeyse korkuya kapılır. Ayrıca kızın özgür davranışları onun gelenekçi kafasına ters düşer. Corin ona İngiliz olduğunu, Edgar Montlord'un kızı olduğunu, bir Romalı anneden dünyaya geldiğini bildirir. Vaktiyle Edgar Montlord'uyla Nelville Lord'u çocuklarımızı büyüyünce evlendirelim diye düşünmüşlerdir. Ancak Corin'in canlılığı ihtiyar Nelville Lord'unun gözünü korkutmuştur ve Lord oğlunun bir başkasıyla, Lucy ile dostunun bir başka kadından olan kızıyla evlenmesini istemiştir. Oswald babasının bu dileğini anımsar, İngiltere'ye dönmeye ve aile ortamını Corin'le evliliği için hazırlamaya karar verir. Ancak İngiltere gelenekçi görüşlerini canlandırınca Lucy ile evlenir. Corin de acı içinde ölür. Corin'in birinci özelliği onun bir kadının kaleminden çıkmış ilk duygucu roman olmasıdır. İkinci özelliği ilk kadıncı roman olmasıdır. Üçüncü özelliği Fransız edebiyatının ilk kozmopolit romanı olmasıdır. Corin özgür yaşamıyla, rahat davranışlarıyla, zekası ve güzelliğiyle güçlü bir kadın örneği çizer, neredeyse bir kadıncılık savı olur. Kişiliğinin çizdiği yollardan sevinçle ve inançla geçmektedir, yaşamaktan korkmaz. Lord Nelville ve benzerleri gibi toplumsal yaşamın gereklerini her şeyin üstünde görmeye yatkın değildir. Üstünlüğünün kurbanı oluşu elbette kadınlığın bir takım güç koşulları kolay kolay aşamayacağını duyurmaktadır. Corin'in uluslararası nitelikli bir roman oluşu da elbette devrimci bakış açısının öngörüleriyle ilgilidir. Kozmopolitlik devrimci düşüncenin evrensellik savında içerilmiştir. Bununla birlikte bu eğilim yazarların gelenekçi alışkanlıklarından ötürü edebiyata yansımamıştı. Madame de Stael İsviçrelidir. Avrupa'nın öbür ülkelerinde Fransa kadar tanımakta, Avrupa'nın öbür kültürlerinde Fransız kültürü kadar sevmektedir. Ne olursa olsun Madame de Stael tam anlamında bir düşünür ve sanatçı olmaktan uzaktır. Bunun bir nedeni de sanatı yaşam sanatının yanında ikinci bir iş gibi almış olmasıdır. İncelemeleri felsefi tutarlılıktan yoksundur, üslubu her zaman dağınıktır, sanatı enine boyuna tartışılmış kurucu öğelerden yoksundur. Benjamin Constant'ın Adolf'ü. Madame de Stael'in sevgilisi İsviçre kökenli Fransız romancısı Benjamin Constant sanattan çok siyasetle ilgilenmiş, özgürlükçü görüşlerin ateşli bir savunucusu olarak imparatorlukla savaşmış, ününü Adolf 1816 adlı romanıyla yapmıştır. Adolf bir aşk romanıdır. Aşkın tüm sarsıntılarını, gerilimlerini, sıkıntılarını duyurur. Adolf aynı adı taşıyan pısırık ve alaycı birinin iç döküşleridir. Bu garip adam kendinden 10 yaş büyük bir kadına tutulmuştur. Eleanor her şeyini Adolf'a adar, ancak Eleanor'un aşkı büyüdükçe Adolf Eleanor'dan uzaklaşır, sonunda Adolf Eleanor'u hiç sevmemiş olduğunu anlar. Ancak güçsüzlüğü ondan kopmasını engeller ama duygularını gizleyebilecek durumda değildir. Sonunda kopuş gerçekleşir. Adolf'tan ayrı kalma fikri Eleanor'u ölüme sürükler. Adolf yalnızlık ve pişmanlık içinde yaşamını sürdürür. Edebiyat tarihçileri sönmeye yüz tutmuş bir aşkı dile getiren bu kitapta Adolf'u yazarın kendisine, Eleanor'u da Madame de Staël'e benzetirler. Ancak Eleanor'da başka kadınlardan da izler vardır. Adolf, eşsiz iç yaşam ayrıştırmalarıyla ruh bilimsel romanın en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirilir. Roman son derece arı ve etkili bir üslupla yazılmıştır. Bu yanlarıyla Adolf her zaman okunulabilecek niteliktedir. Edilgin ve kırılgan ruhsallık. Benjamin Constant, Adolf'te anlattığı öykünün kendi öyküsü olduğunu yazar, romanı 15 günde bitirdiğini bildirir. Kitap hem bir bağlanışın, hatta ölçüsüz bağlanışın, hem de bu bağlanışla gelen güçsüzlüğün, kopmuşluğun, hiçbir ciddi işe yönelememenin kitabıdır. Bilinmedik birinin kağıtları arasında bulunmuş öykü alt başlığını taşıyan romanda en önemli yan ruh ayrıştırmalarına ustaca yöneliştir. Adolf, ilk gerçek ruh bilimsel romandır demek yanlış olmaz. Constant tam tamına duyguculuğun geliştiği bir dönemde ilk yazarlık deneyimlerini yapmıştır. O Chateaubriand'dan bir yıl önce doğmuştur. Tehlikeli ilişkiler gün ışığına çıktığında 15 yaşındadır. Romandaki kişilik Adolf, kırılgan ve uyumsuz ruhsallığıyla ruhsal yaşamındaki edilginlikle ilgimizi çekmeyecektir. Bu duygu onda zamanla azalacağına giderek koyulur. Kimseye kin duymuyordum ama çok az insan beni ilgilendiriyordu der. Bazen sıkıntımı yenmeye çalışıyordum. Derin bir suskunluğa sığınıyordum. Bu suskunluğu küçümseme olarak görenler vardı. Bazen kendi sessizliğimden kendim sıkılarak işi şakaya vurduruyordum. O zaman harekete geçen zihnim beni her türlü ölçünün dışına sürüklüyordu. Bu durum Adolf'u bir bakıma toplum dışı kılar. Böyle davrandığım için adım büyük ölçüde hafife, alaycıya, iblise çıktı. Acı sözlerim kin dolu bir yüreğin yansıları gibi düşünüldü, şakalarım tüm saygıdeğer şeylere saldırı gibi alındı. Adolf, biraz Madame de Staël'e, biraz Anna Lindsay'e benzeyen Eleanor'a bu ruh durumu içinde rastlar. Onun bir başka gereksinimi vardır. Bulanık bir heyecan içinde sevilmek istiyorum diyordum kendi kendime ve çevreme bakıyordum. Bana aşk esinleyecek kimseyi göremiyordum. Kimse bana bu işe girmek için uygun görünmüyordu. Gönlümü ve beğenilerimi yokluyordum. Hiçbir seçim kımıldısı duymuyordum. Sonunda seçim gerçekleşir. Adolf'e göre bu kişi sıradan bir kafası olan, bununla birlikte doğru görüşler öne süren, kendinden 15 yaş büyük, çocuklarıyla bir kontun yanında metres yaşamı sürdürmeyi benimsemiş olan Eleanor'dur. Eleanor mutsuz bir kadındır, ön yargılıdır. Kendisi kurallara uygun davranmasa da davranışlarda düzenliğe önem verir, yaşamı dine uymadığı için olacak son derecede dindardır. Çok zaman düşçü ve suskundur, bazen konuşurken coşar. Şiirde gelişim, Şeniye. Fransız şiirinde 19. yüzyıl bir verimlilik yüzyılı oldu. Nicedir süre giden şiirsel kısırlık bu yüzyılda duygucu şairlerin çabalarıyla aşıldı. Duygucu şairler, öbür duygucu yazı sanatçıları gibi bir yandan insanın ayaklarını yerden keser, onu olmadık düşlere daldırırken bir yandan olağanın ötesinde de olsa insanı aradılar, özellikle onun duygu dünyasını ele geçirmeye, aydınlatmaya çalıştılar. Bu yüzden duygucu sanatçıları, bu arada duygucu şairleri, gerçek dışının araştırıcıları, boş şeylerin peşinde koşanlar, parlak yalanların yaratıcıları gibi görmemek, tersine onları tüm uyarsız yanlarına karşın gerçekliğin bir başka araştırıcıları saymak doğru olur. Onlar ta klasiklik döneminden o yana unutulmuş olan insan ruhsallığını önemsediler, duyguların önemine parmak bastılar, insanı bir bütün olarak almayı önerdiler. Duyguculuk öncesinde dişe dokunur şiirler vermiş tek şair André Chenier'dir. Dönemin tüm ileri aydınları gibi kazı bilime tutkun olan, ayrıca bir Rönesans insancısı kadar Yunan Latin geleneğine bağlı bulunan şair, devrimin şiddete dönüştüğü günlerde 32 yaşında boynunu giyotine verirken insanlığa önemli bir şiir birikimi bırakmış, bu birikimle şiirde duyguculuğa ilk adımı atmıştır. Yaşarken yalnızca iki şiiri yayımlanmış olan Chenier'in, şiirleri ölümünden sonra kağıtları arasında bulunmuş ve gün ışığına çıkarılmıştır. Ölene kadar durmadan umutlanırız diyen Chenier'in şiirinde 18. yüzyılın değişik dilekleri bir eski çağ duyarlılığıyla birleşir. Uzun şiirleri Yunan Latin mitolojisinden adlarla doludur. Onda hem eskinin hem yeninin hem batının hem doğunun etkileri vardır. Chenier İstanbulludur. Bir Rum anayla konsoloslukta görevli bir Fransız babanın oğludur. O bunu bir şiirinde şöyle anlatır. Çünkü orada güzel bir Yunan kadını taze baharında, Fransa'dan süt çocuğu bir kocanın yatağında, beni Fransız olarak doğurdu Bizans'ın kucağında. Onun şiirinde usçu yönelim bazen kaçınılmaz bir öğreticilik içinde kuruluğu getirir, ancak gene de güçlü imge örgüsüne dayalı çırpıntılı bir duygusallığa büyük engel çıkarmaz. Onunla yeniden uyumlu ses düzenine geçilmiş, şiir yeniden müziğe yaklaşmıştır. Şiirlerinde doğa tüm çekiciliğiyle büyülü bir görünüm alır, gizlerle, tanrısallıklarla dolar, her şey doğada ve doğallığı içinde belirir. Şiirleri belli bir toplumsal ve siyasal eğilimi de yansıtır. Chenier bir şiirinde şöyle der. Kaba, cimri ve saygısız zenginlerin yetenekleri sezecek açık bir ruhları yoktur. Şiirinin bir başka yerinde de şöyle der. Unutma delikanlı bazen gökler, ezilenlerin intikamını kralların başı üstünde alır. O kendisini yok etmeye çalışan Jacobin Partisi'nin yandaşlarına da şöyle sesleniyordu. Önderimiz anayasa, birliğimiz millet meclisidir. Chenier'in açtığı yoldan Fransız duygucu şiirinin üç ince sanatçısı Lamartine, Musset ve Vigny geçmişlerdir. Onların şiiri aşırı duyguculuğun açmazlarından uzaktır, insan olmanın sorunlarından soyutlanmış değildir. Bu yüzden bu şairler duyguculuğun daha sonrakilerce en az tartışılan ve en az eleştirilen kişileri olmuşlardır. Sırasıyla bu üç şaire bir göz atalım. Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine sınırlı olanaklarla yaşamını sürdüren bir toprak soylusunun oğludur. Baba siyasete karışmış, hapis yatmış, sonra kendini toprağa adayıp dünyadan el çekmiş kendi halinde bir insandır. Midi'de, Macon, baba ocağında 5 kız kardeşi, dindar ve sevecen annesiyle yaşadığı bu mutlu çocukluk ona doğa sevgisini aşılamıştır. O ilk gençlik döneminde eski çağ düşüncesini ve sanatını incelemeye yönelmiş, ayrıca klasik dönem sanatçılarını incelemiştir, bir yandan da kutsal kitaptaki ve Paul ve Virgin'deki gizemci duyarlılığa bağlanmıştır. Bir süre işsiz ve düşçü bir genç soylu yaşamı sürdürmüş, bir dostuyla İtalya'yı dolaşmış, bu gezisi onu doğaya biraz daha bağlamıştır, bu gezi sırasında tanıdığı bir kız ona Graziella'yı yazdırmıştır. 1814'te Lamartine, Louis XVIII'in birliklerine katılmış, Waterloo yenilgisinden sonra köyüne çekilmiştir, ancak bu sırada sık sık Paris'e gitmiştir. 1816'da Elebende sinirlerini yatıştırmaya çalışırken göğüs hastalığı çeken Julie Charles adlı bir kadınla karşılaşmış, ünlü bir fizikçinin eşi olan bu kadınla büyük bir aşk yaşamıştır. Burgö Gölü kıyılarında iki sevgili birbirlerine ölümsüz bir sevgiyle bağlanmışlardır. 1817 kışında Paris'te buluşan sevgililer bir sonraki yaz evde buluşmak için sözleşmişler, ancak Lamartine günü geldiğinde sevgilisiyle buluşamayınca onun hasta olduğunu anlamıştır. Julie Charles hasta yatağından kalkamamış, 1818 aralığında bu dünyadan ayrılmıştır ve Lamartine sevgilisini şiirlerinde Elvire adıyla ölümsüzleştirmiştir. Lamartine bundan sonra dış işlerinde görev alarak Napoli'ye gider, orada İngiliz asıllı Marianne Birch ile evlenir. Paris'e döndüğünde ard arda kitap yayımlar. Floransa'da konsolosluk yazmanı göreviyle 3 yıl kalır, 1825-1828, sonra doğuya uzun bir yolculuğa çıkar. 1833'te milletvekili seçildiğini öğrendiğinde yolculuğu sürdürmektedir. 1851'e kadar milletvekili kalır. Bu sırada herhangi bir partiye girmekten kaçınır ve hep tavanda yer almak istediğini söyler. Bir süre bakanlık görevinde bulunur, sonra yavaş yavaş sola kayarak muhalefete geçer. Bu sırada yeni yapıtları yayımlanır. 1848'de geçici hükümetin başına geçirilir. Bir süre sonra siyasetten çekilir. Ömrünün son 20 yılı para sıkıntısı içinde geçer. Babadan kalma toprağı satmak istemez. Devletin yardım önerisini geri çevirir ve onca sıkıntı arasında şöyle der. Yüreğimi sünger gibi sıksalar yaşayan ve kimselerden hiçbirinin üstüne tek damla kin ya da hınç düşüremezler. Yüzyılın en iyi şairi mi? Lamartine duyguculuğun ilk gerçek temsilcisidir. Onun 13 Mart 1820'de yayınlanan Premier Meditasyonu, ilk düşünceler büyük ilgi görmüş, büyük alkış toplamış, neredeyse sonraki tüm çalışmalarını gölgelemiştir. Bu kitap Elvir için yazılmış şiirlerle doludur. Zamanın Hugo gibi, Sainte-Beuve gibi ünlüleri bu kitap üzerine övgü dolu sözler etmişlerdir. Lamartine buna göre uzun süre yüzyılın en iyi şairi olarak nitelendirilmiştir. Ancak onun bu saltanatı zamanla sarsılmıştır. Çünkü onun zaman zaman ayakları yerden kesik, zaman zaman çetrefil ve bulanık, zaman zaman da özellikle toplumsal ya da siyasal şiirleri düşünüldüğünde son derece yalın kat ürünleri, dönüşümlerin tüm sallantılarına karşı koyabilecek güçte değildir. Bir çağdaşımızın, Gaston Picot'un onunla ilgili olarak söylediği gibi uçarı kalem uçarı okuyucu ister. Histoire de Literature 3. Lamartine'in şiiri genellikle bir yapılı bir görünüm ortaya koymaz. Onun sözsel akışa, söz uyumuna, müzikselliğe çokça ağırlık veren şiiri zaman zaman kolayca akıp geçen anlamsız sözler yığını izlenimi verir. Bakarsınız anlamlı bir anlatı az sonra anlamsız bir gürültüye dönüşür. O zaman söz dizileri yaşamdan kopmuş bir söylemin, bir sayıklamanın taşıyıcıları olurlar. Onda duygular nesnel gerçekliği zorlar, o her şeye, değişik nesnelere, doğanın çeşitli parçalarına kendini yansıtır, onlarda kendini görür, hatta geleceğini görür ya da arar. Dünya ona yansıtmak zorunda olan bir ayna gibidir. Yansıtabilen şey salt öznel oluşumlardan başka bir şey değildir ve bu yüzden son derece bulanıktır, her öznel doğa gibi sallantılarla ve çelişkilerle belirgindir. İnsan düşüncesiyle tanrıdır diyebilen Lamartine bir başka yerde şu sözleri söylemekten geri durmaz. Suçumuz insan olmak ve tanımak istemek, varlığımızın yasası bilmeden hizmet etmek. Bir başka yerde insan için şu tanıtlamayı getirir. Doğası sınırlı, istekleri sonsuz. Gökleri anımsayan düşmüş bir tanrıdır insan. Acı, kırıklık, umutsuzluk, gözyaşı, ölüm. Ondan bize kalmış pek çok şiirden ancak birkaçı okunulabilir niteliktedir. Hasta sevgiliyle buluşamamanın acılı yolunmalarıyla dolu olan göl bunların başlıcasıdır. Bu şiirlerin okunmazlığı ya da zor okunurluğu, uzunlukları ve yapısal özellikleri kadar içeriklerinden kaynaklanmaktadır. Pek çok duygucu şair gibi Lamartine'de daha çok acıların, kırıklıkların, umutsuzlukların, gözyaşların, ölümlerin şairidir. O kendini çok zaman yitik bir varlık gibi duyar. Kötü bir yoldan yürüyorum gecede. Ne geldiğim yer belli, ne gittiğim yer kesin. Bu karamsarlığı ya da kötümserliği içinde o yaşamı anlamsız bulacak kadar ileri gider ve doğmayı hak etmek için ne suç işledik der. Her şeyin değiştiği, her şeyin geçtiği bir dünyayı istemem diye haykırır. Ara sıra dünyaya iyimser bir gözle baktığı da olur. Her iyinin var olması bir kötüyle değil mi? Kışlardan yazlar çıkar, gecelerden gündüzler. Bununla birlikte onun gözü bu dünyada değil ötelerdedir. O bulunduğu yerden rahatsızdır. Hep uzaklara gitmek ister. Kanatlan ey ruhum, kır zincirlerini. İnsani yoksunlukların yükünü bırakmak ölmek demek mi? Bu kaçışta çocukluğuna dönmek istediği olur. Evet sana geliyorum çocukluğumun beşiği. Lamartine tam anlamında bir ülke insanıdır. Gerçeklerden çok ilkelerine ve öngörülerine bağlıdır.